Ayrım 1. Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilere yönelik muamele 1915-1916 Cilt 1. James Bryce, Arnold Toynbee. Pencere Yayınları 1. Baskı Kasım 2005. Vicomte Bruce tarafından Faladon Vicomte'u Grey'e sunulan belgeler. Çeviren Ahmet Güner. Bu kitap 536 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 16 Aralık 2010. Okuyan Levent Filyoz. Arka kapak. James Bryce, Arnold Toynbee. Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilere yönelik muamele 1915-1916. İngiliz hükümeti Şubat 1916'da James Bryce ve Arnold Toynbee'yi Ermenistan'da son zamanlarda yaşanan olaylar hakkındaki delilleri toplamak üzere görevlendirdi. Bryce ve Toynbee gerçekleri tespit etmek ve kamuoyuna sunmak amacıyla önerilen bu projeye başladıklarında Ermenilerin öldürüldüğüne dair yeterli bilgi zaten vardı. Çalışmanın sonucunda hazırlanan ve The Treatment of Armenians in the Ottoman Empire adı verilen rapor İngiliz parlamentosunun Mavi Kitaplar serisinde yayınlandı. Bu çalışma hukuki bir rapor şeklinde kaleme alınmıştır. Esas olarak belgelerden meydana gelen bu çalışmada kimi yorumlar ve tahliller de mevcuttur. Delillerin tamamına yakını birincil kaynaklardan gelmiştir. Bu kaynaklar Osmanlı hükümetinin Osmanlı Ermenilerini yok etmek amacıyla 1915 baharından itibaren sistemli bir program başlattığına şahitlik ediyordu. Bu kitap Ermeni soykırımı tezinin ilk ciddi ifadesiydi. Bir skandal. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin mektubu ya da Şükrü Elekdağ ve Justin McCarthy bu ülkeyi nereye sürüklüyorlar? Taner Akçam. Sonuçta Şükrü Elekdağ'ın dediği oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Avam Kamarası ile Lordlar Kamarası'na yazdığı açık bir mektupla İngiltere'nin Mavi Kitap için Türkiye'den özür dilemesini istedi. Daha önce kamuoyunda tartışılan ve bu nedenle de bilinen bazı iddiaları içeren mektup, eğer özetlemek gerekirse esas olarak şu 6 teze dayanmaktadır. 1. Birinci Dünya Savaşı boyunca İngiltere yoğun bir propaganda faaliyeti yürütmüş ve bu faaliyetin ürünü olarak birçok mavi kitap yayınlanmıştır. Bu kitaplarda yer alan iddialar gerçekleri ifade etmeyen ve propaganda amacıyla hazırlanmış düzmece belgelere ve asılsız bilgilere dayanmaktadır. 2. Zaten Toynbee'nin kendisi de Türkiye aleyhine yazılan Mavi Kitap'ın propaganda amacıyla hazırlandığını kabul etmiştir. Bu nedenle Mavi Kitap içindeki bilgiler yalana dayalı asılsız bilgilerdir. 3. Ermeniler konusunda yazılan Mavi Kitap'ta yer alan bilgilerin kaynakları belli değildir ve belli olanlar bile Amerikan misyonerlerine ve Ermeni aktivistlere aittirler ve bu kişilerin ifadeleri Türklere karşı ön yargılı oluşları nedeniyle objektif bilgi olarak kabul edilemez. 4. İngiltere savaş sırasında Almanya'nın Belçika'da sivil halka yönelik katliam yaptığı yolunda da propaganda yapmıştır. Bu propagandalar da yalan ve uydurmalara dayanır. 5. Almanya aleyhine yapılan propagandaların bir parçası olarak İngiltere Almanya aleyhine de bir mavi kitap yayınlamıştır. Bu mavi kitapta asılsız iddialarla doludur ve hiçbir biçimde gerçekleri yansıtmaz. 6. İngiltere bu asılsız iddialar nedeniyle Almanya'dan 2 Aralık 1925 tarihinde özür dilemiştir. Bu mantık silsilesinin doğal sonucu olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi, Büyük Britanya Parlamentosu ve hükümeti tarafından kamuoyuna, Mavi Kitaplar Külliyatı çerçevesinde yayımlanan Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilere uygulanan muamele 1915-1916 adlı kitabın 1. Dünya Savaşı'nda Wellington House'daki İngiliz Savaş Propaganda Bürosu tarafından hazırlanan bir propaganda malzemesi olduğunun ve söz konusu kitapta yer alan Osmanlı Ermenilerinin isyanı ile buna karşı Osmanlı Devleti'nin almış olduğu önlemlere ilişkin bilgilerin mesnetsiz ve güvenilir olmadığının açıklanmasını talep etmektedir. Dipnot, mektubun tam metni için bakınız http://www.tbmm.gov.tr /baskan/mektup_mavikitap_tbmm.htm. Benim bu yazımdaki iddiam şudur. Şükrü Elekdağ'ın ve CHP'nin başını çektiği girişim sonucunda yazılan bu mektupta ileri sürülen argümanların hiçbirisi doğru değildir. şaşırtıcı gelebileceği için iddiamı tekrar etmek istiyorum. Yukarıda özetlenen iddiaların hepsi yanlıştır. Hiçbir argüman gerçeği yansıtmamaktadır. Ortada kelimenin gerçek anlamıyla bir skandal söz konusudur. Bir parlamentonun başına gelebilecek en tatsız olaylardan birisiyle karşı karşıyayız. Birkaç kişinin koca bir devleti ve onun en önemli kurumlarını bu denli yanlış ve asılsız fikirlerin peşine nasıl takabildiği, niçin ne başbakanın ne de herhangi bir parti lideri veya milletvekilinin bu bilgilerin doğru olup olmadıklarını kontrol etmek ihtiyacını duymadıkları ciddi bir sorudur. Tüm bu kurumlar açık bir bilgisizlik örneği olarak da algılanabilecek böylesi bir durum içine düşmeyi nasıl becerebilmişlerdir? Bunlar gerçekten cevap verilmesi gereken zor sorulardır. Dipnot. Burada kendi adıma kişisel bir not düşmek isterim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir mektup yazarak İngiltere'den özür dilemesini isteyeceği haberleri basında yer almaya başlayınca, tanıdığım milletvekillerine, iktidar partisine yakınlığı ile bildiğim köşe yazarları başta olmak üzere, gazetecilere, bu metinde ayrıntılı olarak ele aldığım görüşleri özet olarak aktardım. Ve olayın bir skandala doğru gelişmekte olduğunu ve bunun mutlaka engellenmesi gerektiği uyarısında bulunmaya çalıştım. Daha sonra sadece Toynbee ve Mavi Kitap ile sınırlı bir yazı kaleme aldım. Bir Gün gazetesi 11 Mart 2005 ve Agos 11 Mart 2005 sayı 467 bu uyarılarıma Deniz Baykal adımı vermeden CHP meclis grup toplantısında bazı aydınlarımızın Mavi Kitaba saldırmayın pişman olursunuz sözlerini de ibretle izliyoruz cevabını verdi. Hürriyet 15 Mayıs 2005 sonuç gerçek anlamıyla üzücüdür. 6 noktada topladığım iddiaları tek tek ele almadan önce belirtmek isterim ki, bu 6 noktadaki iddiaların asıl sahibi Justin McCarthy'dir. Mektupta dile getirilen görüşlerin çoğu Justin McCarthy tarafından daha önce çeşitli makalelerde dile getirilmişlerdir. Hatta bazı paragraflar McCarthy'ye ait yazılardan hiçbir değişikliğe dahi gerek görülmeden aynen alınmışlardır. Dipnot. Burada amacım metin kıyaslaması yapmak değildir fakat okuyucunun TBMM mektubunda Justin McCarthy kalemini ve imzasını görmesi için şu kaynaklara başvurmasını öneririm. Justin McCarthy, 1. Dünya Savaşı'nda İngiliz propagandası ve Bryce raporu, Osmanlı'dan günümüze Ermeni sorunu, Ankara Yeni Türkiye Yayınları 2001, sayfa 21-39. Justin McCarthy, British Propaganda and the Turks, Presentation Made at the School of Oriental and African Studies, on 19 January 2001, http://www.ermenisorunu.gen.tr/english/articles/article1.html. Aşağıda 6 nokta bağlamında örnekleriyle de göstereceğim gibi Justin McCarthy bilim dünyasında bu tür doğru olmayan bilgileri yayması ile tanınır. Eserlerinde sıradan basit ideolojik propaganda ile objektif bilgi arasındaki sınır yok gibidir. Bu nedenle akademik dünyada fazla ciddiye alınmaz. TBMM'nin böyle bir skandala alet edilmesinin en önemli nedeni, Şükrü Elekta ve CHP'nin ısrarlarıyla Justin McCarthy'nin maalesef büyük bir otorite olarak kabul edilmesidir. TBMM'nin böylesi bir kişinin peşine takılmış olması üzücüdür. Şimdi 6 madde olarak özetlediğim bu iddiaları tek tek ele alalım. 1. Genel olarak Mavi Kitaplar. İngiltere'nin savaş boyunca propaganda amacıyla birçok yayın yaptığı bilinen bir gerçektir. Bu sadece İngiltere'ye has bir uygulama değildir. Cihan Harbi boyunca savaşan devletler birbirleri aleyhine bu tür propaganda yayınları toplamışlardır. Justin McCarthy ve Şükrü Elekdağ'ın savunduğu ve sonuçta meclise de kabul ettirdikleri mantık şöyledir. Eğer bir kitap propaganda amacıyla hazırlanmış ise içindeki bilgiler de doğru değildir. Burada sorulması gereken soru bir kitabın propaganda amacıyla yayınlanmış olması ile içindeki bilgilerin doğruluğunun ayrı ayrı şeyler olup olmadığıdır. Elekdağ'ın seveceği bir örnek verecek olursam, Ermeni birliklerinin 1992 Şubat ayında Karabağ'daki Hocalı köyünde 600 Azeri'yi katlettikleri bir olgudur. Şimdi Azeriler bunu Ermenilere karşı bir propaganda malzemesi olarak kullanırlarsa bu bilgi yanlış sayılmalı mıdır? Bunu propaganda malzemesi olarak kullanan Azerilerin yalan söylediklerini iddia edebilir miyiz? Dipnot, bu tür propaganda sayfalarını örnek teşkil etmesi itibariyle, bakınız www.khojaly.org. www.khojaly.org.az www.khojaly.s5.com www.khojaly.net. Bilginin doğruluğu ile propaganda amacıyla kullanılması arasında bir fark olmadığını ileri sürmek aslında Elekta açısından anlaşılabilir bir durum olabilir. Çünkü bu Türkiye'nin Ermeni sorununda izlediği çizgidir. Propaganda amacıyla dile getirilen birçok görüşün doğru olup olmamasına önem verilmemektedir. Kendileri böyle yaptıkları için başkalarının da aynı şekilde davrandıklarını zannetmektedirler. Elekta ve çevresinin ana hatası budur. Oysa İngiltere'nin mavi kitapları için yalan üzerine dayandıkları iddiasını ileri sürmek oldukça zordur. Aksine propaganda amaçlı olduğu tartışma götürmez bu kitapları hazırlarken İngilizler titiz ve dikkatli davranmışlardır. Propagandanın gerçek ve doğru bilgi üzerine oturması ana hareket noktalarını oluşturmuştur. Bu konu üzerinde çalışan akademisyenlerin üzerinde anlaştıkları bir noktadır. Örneğin TBMM'nin mektubunda İngiltere'nin savaş dönemi propaganda faaliyetlerinin asılsız bilgi üzerine dayandığını ispat etmek amacıyla başvurduğu kaynaklardan birisi olan Michael Sanders ve Philip M. Taylor, British Propaganda During the First World War 1914-1918, Birinci Cihan Harbi 1914-1918 boyunca İngiliz Propagandası adlı eserde İngiliz propagandasının esas olarak doğru bilgi üzerine oturduğunun altı defalarca çizilir. Bazı örnekler başlangıcından itibaren Wellington House'un propaganda bürosunun ismi TA, hareket ettirici ilkesi propagandanın doğru hatasız bilgiye dayanmasıydı. İngiltere'nin propagandaya yaklaşımı duygusal aşırı vurgulamalara kaçmayan, açık gerçeklere dayanan bilgileri arayarak genel olarak son derece dikkatli ve akademik bir metin sunmaktı. Wellington House'dan kendilerine gelen materyallerin dili akademik, yaklaşımı bilimseldi. Dipnot Michael Sanders and Philip Taylor, British Propaganda During the First World War 1914-1918, London and Basingstoke, Macmillan 1982, sayfa 41-142-169. Kitap yazarları İngilizlerin savaş propagandasının başarısını seçilen duygusal görüş açıklama yerine sadece bilginin dağıtımı ve ölçülü argümanlara dayanma yöntemine bağlarlar. Dipnot adı geçen eser sayfa 170. TBMM'nin mektubunda sözüne ettiği ve asılsız ve mesnetsiz bilgilere dayandığını iddia ettiği Viscount Bryce imzalı mavi kitaplar için ise yazarlar şunu söylerler. Onun, yani Bryce komisyonunun, gerçek tarihsel anlamı şu gerçekliğe dayanıyordu ki, komisyon kanıtların yanlış olduğunu gösterebileceği, dürüst olmayan, yalan veya sahtekar rapor yayınlamadı. Dipnot, adı geçen eser sayfa 144. Its real historical significance lies in the fact that the Bryce Commission did not produce a dishonest or fraudulent report in the sense that it reached the conclusion which the evidence had shown to be untrue. Mavi kitapların bilimsel değerleri konusunda konumuzla doğrudan ilgisi olmayan bir başka mavi kitap serisine değinerek bazı ek bilgiler vermek istiyorum. İngiltere, Namibya'da Alman sömürgecilik idaresi aleyhine propaganda yapmak amacıyla 3 ayrı mavi kitap yayınlamıştır. Dipnot, bilgiler 1918 yılında yayınlanmış olan mavi kitabın tıpkı basımı olan esere yazılan ön sözden alınmıştır. Jeremy Sylvester, Jean-Bart Gewalt, Footsteps and Tears, An Introduction to the Construction and Context of the 1918, Blue Book, Words Cannot Be Found, German Colonial Rule in Namibia, An Annotated Reprint of the 1918 Blue Book, içinde Leiden, Boston, Conning Lee Cabril, 2003, sayfa 13-37. Bunlardan ilki 1916 yılında yayınlanmış olup daha çok Alman sömürgecilik idaresinin idari uygulamaları ve yargılamalarına ilişkindir. Dipnot, South Africa, Union of Papers Relating to Certain Tribes in German Southwest Africa, HMSO, London, October 1916. Diğer ikisi 1904 Herero katliamına ilişkindir. Benim burada sözünü edeceğim 1918 yılında yayınlanan 47 görgü şahidinin anlattıklarından oluşan mavi kitaptır. Bugün bilim adamları için 1904 olayları hakkındaki en önemli başucu kaynaklarından biri sayılan bu mavi kitabın hikayesi ilginçtir. Çünkü 1926 yılında İngiltere bu kitabı piyasadan çekme ve var olan kopyalarını yakma kararı almıştır. Bu kararla Alman sömürgecilik idaresinin Namibya'daki yönetiminin şiddet ve katliamlarını açıkça gösteren birinci el bir kitap kaynak imha edilmiş oldu. Mavi kitabın imha edilme kararının alınmasında bölgedeki gelişmeler önemli rol oynadı. İngiltere çoğu Alman olan beyaz toprak sahipleriyle uzlaşma arayışına girmek istiyordu. 1924 yılında Namibya'da yerleşik Alman kolonisi Güney Afrika başkentine görüşmeler için gittiğinde kendilerine bir daha Mavi Kitabın referans olarak kullanılmayacağı ve piyasadan çekileceği sözü verildi. 1926'da ilk defa toplanan ırkçı Güney Batı Afrika Meclisi'nin ilk işi Mavi Kitabı imha çalışmasını başlatmak oldu. Böylece doğrudan katliamdan kurtulanların ifadelerine dayanan 1904 soykırımının en önemli belgesi unutulmaya sevk edilmiş oluyordu. Bugün Herero soykırımı konusunda çalışan bilim adamları açısından çok önemli bir başvurucu eseri sayılan bu Mavi Kitabın yeniden basımı yapılmıştır. Dipnot: kitabın yeni basımı sonrasında bu kitabın savaş propagandası olduğu ve ciddiye alınamayacağı itirazını yapanlar olmuştur. Low Bridget, Uncertain Certainties, The Herero-German War of 1904, Migabas No. 2, Nisan 1989. Bu itirazın bir eleştirisi için Tilman Dederin, The German Herero War of 1904, Revisionism of Genocide or Imaginary Historiography, Journal of Southern African Studies Volume 19 No. 1 1993. Eklenmesi gereken son bir not ise Almanya'nın İngiliz Mavi Kitabına karşı hemen bir beyaz kitap yayınlamış olduğudur. Dipnot: tahmin edileceği gibi Alman beyaz kitabı sadece İngiliz iddialarına cevap vermekle sınırlı değildi ve İngilizlerin kendi sömürgelerinde yaptıkları katliamları da gündeme getiriyordu. Eklemeye gerek yok ki aralarında belli farklar olmasına rağmen sömürgelerdeki politikalar açısından İngiltere, Hollanda, Belçika, Fransa, Almanya ve benzerleri arasında ortak bir payda vardır. Bu politika zalimane, adaletsiz, insan haklarını ayaklar altına alan bir politikaydı. Bu beyaz kitabın en önemli iki tezi şudur: A. Sadece yerlilerin görüşüne başvurulmuş ve beyazlar dinlenmemiştir. B. Sadece Almanların işlediği suçlardan bahsedilmiş ama Herrero'ların yaptıklarına değinilmemiştir. Alman beyaz kitabı yerliler yalan söylüyorlar der. Dipnot: Jeremy Silvester, Jean-Bart Gewalt, adı geçen eser sayfa 37. Sonuç olarak diyebiliriz ki 1904 Herero soykırımı konusundaki bu önemli kaynağın imha edilmesinde bölgede ırkçı bir iktidar kuran beyazlar önemli rol oynamışlar ve ırkçılık bu kaynağın imha edilmesinin ideolojik arka planını oluşturmuştur. Sadece bölge beyazlarının ırkçı düşünceleriyle Almanya'nın itirazları arasındaki paralellik değil, Alman otoritelerinin 1919'da yaptıkları itirazlar ile Şükrü Elekdağ ve arkadaşlarının yaptıkları itirazlar arasındaki ayniyet de oldukça dikkat çekicidir. Her üçü de bizlerden eylemin kurbanlarının anlattıklarına inanmamamızı istemektedirler. Herero konusundaki Mavi Kitap örneğini vermemin aslında özel bir nedeni var. Çünkü TBMM mektubunda da sözü edilen ve asılsız ve yalan olduğu iddia edilen Almanların Belçika'da yaptıkları cinayetleri konu alan Bryce imzalı Mavi Kitabın da akıbeti bundan farklı olmadı. 1926 yılıyla birlikte bu kitap da büyük ölçüde piyasadan çekildi. Nedeni de 1925 Locarno Anlaşması ile birlikte Almanya ile ilişkilerde yeni bir politik döneme girilmiş olmasıydı. Yani neden mektupta iddia edildiği gibi içindeki bilgilerin yanlış olduğunun anlaşılması değildi. Aşağıda bu konuda daha ayrıntılı bilgi vereceğim. 2. Toynbee ve itirafları. TBMM mektubunun ikinci önemli tezi Toynbee'nin 1915'te Ermeniler üzerine yayınlanan Mavi Kitabın propaganda eseri olduğunu kabul ettiğidir. Bu mantığa göre eğer Toynbee eserin propaganda amacıyla kaleme alındığını söylüyorsa, içindeki bilgilerin de yanlış ve asılsız olduğunu kabul etmiş oluyordur. TBMM mektubu bu noktada kelimenin gerçek anlamıyla baltayı taşa vurmaktadır. Çünkü Toynbee kitabın propaganda amacıyla kaleme alındığını söyler ama içindeki bilgilerin doğruluğundan hiç şüphe etmez ve birçok eserinde bunu tekrar tekrar vurgular. Toynbee, Mavi Kitabın propaganda eseri olduğunu iki ayrı eserinde söylemiştir. Birincisi Meclis'in mektubunda da bahsedilen kitabıdır. Majesteleri hükümeti tarafından savaş propagandası olarak tam zamanda basılan ve dağıtılan Türk hükümetinin Ermenilere yaptığı uygulamalara ilişkin tüm elde edilebilen belgeleri bir Mavi Kitapta toplamam amacıyla görevlendirildim. Dipnot: Arnold J. Toynbee, The Western Question in Greece and Turkey, Boston and New York, Houghton Mifflin Company, 1923, sayfa 50. I was being employed by His Majesty Government to compile all available document on the recent treatment of the Armenians by the Turkish government in a blue book, which was duly published and distributed as war propaganda. Diğeri ise daha ileri bir tarihte 1967 yılında yazdığı Tanıdıklarım kitabıdır. Bu kitapta Toynbee şunları söyler. O zamanlar Majesteleri hükümetinin hareketinin arkasında yatan politik dürtüden haberim yoktu ve inanıyorum ki Lord Bryce da benim kadar masumdu. Belki böyle olması daha iyiydi. Çünkü eğer farkına varsaydık ne Lord Bryce ne de ben Majesteleri hükümetinin bize verdiği, tamamıyla iyi niyetle tamamladığımız görevi yerine getiremezdik. Dipnot, Arnold J. Toynbee, Acquaintances, New York, Toronto, London, Oxford University Press, 1967, sayfa 149. At the time, I was unaware of the politics that lay behind the move of HMG's, His Majesty's government, and I believe Lord Bryce was as innocent as I was. Perhaps this was fortunate. For if our eyes had been opened, I hardly think that either Lord Bryce or I would have been able to do the job that HMG had assigned to us in the complete good faith in which we did, in fact, carry it out. Toynbee Tanıdıklarım kitabında niçin Ermeni katliamlarını öne çıkaran bir propagandaya ağırlık verildiğinin nedenlerini de anlatır. Amaç dünya, özellikle Amerikan kamuoyunun dikkatini Rusların Alman saldırıları karşısında Polonya'dan çekilirken Yahudilere karşı işledikleri cinayetlerden başka yöne çekmektir. Çünkü bölgeyi işgal eden Almanlar fırsatı kaçırmamışlar, aralarında Amerikan Yahudilerinin de olduğu çok sayıda gazeteciyi bölgeye davet etmiş ve Rus vahşetini kendi gözleriyle görmelerini sağlamıştır. Dipnot Toynbee, Arnold J. Acquaintances adı geçen eser sayfa 149-150. Bu nedenle özellikle Amerika'da çok güçlü olan Yahudi topluluğunun dikkatleri Rusların cinayetlerinden Almanların Belçika'da işledikleri cinayetlere ve Almanların desteğiyle Osmanlıların Ermenilere yönelik işledikleri cinayetlerine kaydırılabilmeliydi. Dipnot Michael Sanders and Philip Taylor, British Propaganda During the First World War adı geçen eser sayfa 178. Fakat Şükrü Elekdağ'ın, daha doğrusu onun bu bilgileri aldığı Justin McCarthy'nin TBMM'den sakladığı bilgi, Toynbee'nin Mavi Kitab'ın propaganda eseri olarak yayınlandığını söylediği, sözü edilen iki eseri başta olmak üzere, diğer birçok eserinde Ermenilere yönelik cinayetleri, hem de yapılanları açıkça soykırım olarak tanımlayarak bahsetmeye devam ediyor olmasıdır. Örneğin TBMM'nin alıntı yaptığı Western Question, Batı Sorunu adlı eserinde Mavi Kitap'tan bahsettiği aynı sayfada, Batı'ya duydukları zannedilen sempatileri nedeniyle Türkler tarafından tehcir edilen ve katledilen Ermenilerden bahseder. Dipnot Arnold Toynbee, The Western Question in Greece and Turkey adı geçen eser sayfa 50. Ottoman Armenians who had previously been deported and massacred by the Turks on account of their supposed sympathy with the Allies. Bir başka yerinde 1915'te Ermenileri toptan imha etme çabası, Osmanlı İmparatorluğu'nun kontrolleri altında tutan birkaç düzine suçlunun idari eylemi, yüz binlerce insanın ölümüne ve binlercesinin soyguncu ve katil olmasına yol açtı der. Dipnot adı geçen eser sayfa 265-266. The attempt to exterminate the Armenians in 1915, hundreds of thousands of people were done to that, and thousands turned into robbers and murderers by the administrative action of few dozen criminals in control of the Ottoman Empire. Toynbee kitabın birçok yerinde sadece 1915 değil, 1894-1896 ve 1908 katliamlarını da anlatır. Ve Ermenilerin Türkler tarafından katliama uğratıldığı bilgisini tekrar eder. Dipnot bazı örnekler için bakınız adı geçen eser. The Armenians had got themselves massacred by the Turks for helping the Allies without getting the Allies committed in return to doing anything for them. Sayfa 49. Bunun gibi sayfa 140-143, 276-277, 280-291, 342-354. 1915'te yaşananları korkunç cinayetler veya imha etme eylemleri olarak tanımlar ve bu cinayetlerin 1919 yılından sonra Kafkasya ve Çukurova'da da devam ettiğini söyler. Dipnot adı geçen eser sayfa 191. During the terrible atrocities, korkunç cinayetler sırasında. Adı geçen eser, Thus the Turkish atrocities against the Armenians in the Caucasus and Cilicia after May 1919 had the same genesis as the war of extermination in other parts of Anatolia. Mayıs 1919 sonrasında Kafkasya ve Çukurova'da Ermenilere karşı Türk cinayetleri 1915 imhasındaki öze sahibiydi. Tanıdıklarım adlı kitabında da Mavi Kitabın propaganda eseri olarak yazıldığı satırların hemen akabinde yukarıdakine benzer değerlendirmeleri yapar Toynbee. Ölüleri ve sürgün edilenlerin binlercesi ölüyordu. Hayata geri getirmek mümkün değildi. Fakat biz en azından barbarlıkların tekrar edilmesini engelleyerek çok sayıda yakınını kaybeden insanlar için bir şeylerin yapılabileceğini ümit ediyorduk. Boş bir ümit. Dipnot, Arnold Toynbee, Acquaintances adı geçen eser sayfa 149. The dead and the deportees had been dying in their thousands, could not be brought back to life, but we hoped, yani Wayne Hope, that at least something might be done to ensure for the survivors that there should never be a repetition of the barbarities that had been the death of so many of their kinsmen. Ve yine aynı kitapta Toynbee Ermenilere yapılanı açık olarak soykırım olarak tanımlar. Niçin çok sayıda Türk arkadaşı olduğu sorusuna cevap verirken, soykırım üzerine çalışmam beni soykırım suçunu işleyen canilerin hemşerileriyle tanışacağım bir yola soktu der ve devam eder. Ermeni soykırımında caniler İttihat ve Terakki Komitesi'nin üyesiydiler. Dipnot adı geçen eser sayfa 240-241. The study of genocide set me moving along a road that led me to my making friends with fellow countrymen of the criminals by whom the genocide had been committed. In the genocide of the Armenians, the criminals had been members of the Committee of Union and Progress. Toynbee'nin kitabının propaganda amacıyla yazıldığını söylemesini aktarmayı ihmal etmeyen Elekta ve Justin McCarthy, nedense Toynbee'nin 1915'i soykırım olarak tanımladığını aktarmayı unuturlar. Hatta Toynbee'nin yine aynı kitapta yer alan Mavi Kitap hakkındaki kanaatlerini dile getirdiği şu satırları da görmezlikten gelirler. Mavi Kitap yayınlandıktan sonra kitabın muhtevasını, yani içindekilerini kafamdan atamadım. Sadece kurbanların çektikleri acılar ve canilerin yaptıkları değildi peşimi bırakmayan. Soykırımın failleri olan canilerin yaptıklarının bir insan tarafından yapılmasının nasıl mümkün olabileceği sorusu beni meşgul ediyordu. Dipnot adı geçen eser sayfa 240. After the Blue Book had been published, I could not dismiss its contents from my mind. I was not only haunted by the victims' sufferings and by the criminals' deeds. I was exercised by the question how it could be possible for human beings to do what purpose perpetrators of genocide had done. Burada bir soru akla geliyor. Niçin 500'e aşkın üyesi olan bir parlamentoda bir milletvekili bile mektuba imza atmadan önce Türkçesinde olan bu kitaba bakma ihtiyacı hissetmedi? Toynbee daha sonra da birçok eserinde Ermenilere yapılanları açıkça soykırım olarak tanımlamaya devam etmiştir. Örneğin 1969 yılında yayınladığı Experiences, Tecrübeler adlı eserinde hem Abdülhamit döneminde yapılan cinayetleri hem de 1915'te Ermenileri imha etme eylemini hatırlayacak kadar yaşlı olduğunu söyledikten sonra bu soykırım 1915 soğukkanlı hükümet eylemi tarafından yasaya uygunluk yani legalite örtüsü altında gerçekleştirildi der. Yine 1976 yılında yayınladığı Mankind and Mother Earth adlı eserinde 1. Cihan Harbi'nde Türkler Ermenilere karşı soykırım yaptılar. 2. Dünya Savaşı'nda Almanlar Yahudilere karşı soykırım yaptılar der. Dipnot, bu son iki alıntı ve Toynbee'nin Ermeni katliamları konusundaki tutumunu gösteren başka alıntılar için bakınız. V. N. Dadrian, The Key Elements in the Turkish Denial of the Armenian Genocide, A Case Study of Distortion and Falsification, Zorian Institute, Toronto 1999, sayfa 77-81. Kabul etmek gerekiyor ki Mavi Kitabın geçersizliğini yine Toynbee'nin şahitliğine dayanarak açıklamaya çalışan Justin McCarthy sadece kendisini değil, kendi otoritesine sığınan bir meclisi de çok utanılacak bir duruma sokmuştur. Birinci ayrımın sonu, sayfa 26.